bilgi de eksiklerimiz var. Mesela biz Müslüman coğrafyaya niye girdik? Onlar Müslümandılar zaten. Yani Yavuz niye şeye gitti? Mısır'a vesaireye şeye. Osmanlı'nın dini tebliği dediğiniz gibi bir yere aldığı zaman 3 defa tebliğ ediyorlar. Diyorlar ki Müslüman ol, Müslüman ol, Müslüman ol. Üçünde de reddederse o zaman cizyeyi ver diyorlar. Cizyeyi yazıyorlar ve hani vergi şeyi ödüyorlar. O zaman bizim işleyen bir kendi iç sistemimiz var ve bu iç sistemimiz Hristiyanlar için de cazip. Mesela Bulgar'ın Hristiyan kralı %50 vergi alıyor. Siz gittiğiniz zaman vergiyi %20'ye düşürüyorsunuz. İstiyorsan papazın da orada diyorsunuz. Adam diyor ki oh ne güzel, yani ekmeğim hem arttı hem dinimle ilgili de bir sıkıntı yok. Bu bizim hızlı ilerleyişimizi beraberinde getiriyor. Fakat dünya değişiyor. Nasıl değişiyor? Milliyetçilik dediğimiz olgu diyor ki herkes kendi devletine sahip olacak. Bu psikolojiye bürünüyorlar. Bizim Osmanlı Devleti'nin yayılma çağında bu psikoloji dünyada yok. Yani etnik grupların tarihi eski ama her etnik grubun devleti olacak diye bir duygu yok, bir anlayış yok. O yüzden daha iyi bir idare bulduğu zaman adam buna tabi olabiliyor. Patriği de Fatih o yüzden kullanıyor. Diyor ki Rum dini tebaya, Patrik şunu söylüyor, imparatorunuz budur diyor. Bunun Hristiyan olması gerekmez diyor. Yani Patriği kullanıyor Fatih. Diyor ki bizim kilisemiz diyor, taçlı kilisedir diyor. Yani Ortodoks kilisesi taçlı kilisedir. Kral imparator patriğe şey giydirir. O zaman ancak patrik olabilirsin. Başka türlü olmazsın. Batı kilisesi gibi değil, papalık gibi. Şimdi nasıl oluyor diyor, bu sana Müslüman hükümdar taç giydirdi diyor. O da diyor ki doktrine göre diyor hükümdar olması yeterli diyor. Müslüman olmuş, şey olmuş filan giyir diyor. Fatih de ona dönüp diyor ki emrinde diyor bir bölük yeniçeri var. Vergiyi sen toplayacaksın. Toplu diyor hazineye göndereceksin diyor. İsyan edenin diyor kellesini alacaksın. Ben seni tanırım diyor. Böylece yönetim işi de kendince çözmüş oluyor. Ama diyor siz diyor burada ikinci statüdesiniz. Yani egemenlikte pay sahibi değilsiniz diyor. Yani egemen olan diyor benim diyor hükümdar olarak diyor. Yani Hristiyan nüfus çoğunluk da olsa devletin sahibi değil nüfusa göre. Şimdi modern zamanda değişen bu. Herkes egemenlikte bir pay sahibi. Şimdi herkes egemenlikte bir pay sahibi ise devleti tek nasıl tutacaksın? Herkese bir müşterek kimlik tarif etmen lazım. Teorik düzeyde de olsa. Yok yani Türk milleti bu. Yani herkese diyorsun ki sen hepinizin kimliği aynı bu Türk milleti kimliği. O yüzden de kimse ayrı egemenlik iddiasında bulunmasın diyorsun. Yoksa vatandaş kilisesinde ne yapmış? İşte öbürü evinde hangi dili konuşmuş, bu kimsenin derdi değil. Bu egemenlik davasıyla devlet pay edilmesin diye bizim şeyimiz, neden ondan da, yedi döneme hani geçiş olduğu için. Şimdi Osmanlı döneminde olmayan kavramlar bugün var. Bugün Balkanlara açıldığın zaman, mesela böyle bir egemenlik anlayışıyla karşı karşıyasın. Uyanmış milliyetçiliklerle karşı karşıyasın. O yüzden oralarla olan birlik düşüncesi, uluslararası örgütlenmeler, Avrupa Birliği vesaire tarzı şeylerle olur. Bir de onları ikna edebileceğin bir internasyonel ideolojiyi sen üretirsin, sen yayarsın. Ama bunun Türkiye'ye bir dönüşünün olması lazım. Dil, kültür vesaire bunları hani uyandırırsın. Mesela Bulgar tarihini dibinden tartışırsın. Yani sen Türktün, nasıl şey oldun, Hristiyan oldun. Şimdi zaten sekülerizm orada kiliseyi de bitirmiş. Ondan sonra kilise tarihinden unutulanları anlatırsın. Bunlar Türklüğünüzü kırmak için şunu yaptılar dersin, bunu yaptılar dersin filan. Orada Müslümanlığa da yakınlaştırırsın. Yani hani insanlar doğal olarak şeye gelirler. Mesela çok enteresan. Bulgar isyanının elebaşısının mektubunu yakalıyorlar. Adam diyor ki Ruslarla epey temas ettikten sonra biz diyor kendi gücümüzle Osmanlı'dan bağımsız olmayacaksak asla Ruslara tabi olmayalım, Osmanlı'ya tabi olalım diyor. Mektubu ele geçirince Ruslar adamı yakalayıp şeye teslim ediyorlar. Haini yakaladık diye Osmanlı'ya veriyorlar. Rus ordusu Bulgaristan'a giriyor isyancılara yardım için. Sıradan Rus askerler diyorlar ki biz kimi kimden kurtarmaya geldik? Ben Rus köylüsüyüm. Benim köyümde Osmanlı'nın Bulgarlara verdiği imkan yok. Osmanlı burada daha zengin. Yani Hristiyan Bulgar'ı daha zengin kılmış. Ben Rusya'nın steplerinden kalkıp işte dindaşımı kurtarıyorum diye gelmişim. Beni mi kurtaracak diyor. Mesela tarihin bu yönlerini, bu şeylerini falan hani anlattığınız, biz bir dünyaydık. Hani Türk dünyası sadece Türklerin yaşadığı dünya değil, Türklerin teşkilatlandırdığı dünya. Kavramları böyle açarak bir şeyleri ekleyebiliriz. Ama bunun asgari şartı şu: Anadolu'da kurulan, hani Cumhuriyet 1923'te kurulan bu denge bir asırlık tecrübenin ürünü. Bakın, ben Sevr tutanaklarını okudum. O ihanet eden, yani Sevr'e imza atanları bile İngilizler şu sebeple fırçalıyorlar: Anadolu'nun Müslümanların hepsine Türk diyorsunuz, böyle diyemezsiniz diyorlar. O heyet bile bunu savunmaya çalışıyor. Yani bizim 1923'te Lozan'da yakaladığımız. Neden? Çünkü devleti başka türlü ayakta tutma şeyiniz yok. Hani bu meseleyi biz tartışma dışı bırakmamız lazım. Hani burada kurduğumuz nüfus dengesi Osmanlı'nın son 100 yılında yaşanan deneyimlerin, tecrübelerin ürünü, devlet aklının ürünü. Bakın, Talat Paşa şeyi istiyor. Rum tehcirini de istiyor. Venizelos'la konuşmuş, Cihan Harbi patlamasa efendim nüfus mübadelesini hani şey yapacaklar filan. Bize şimdi bu temel şeyleri böyle tartıştırıyorlar. Onu sabit sayacağız. Biz burada artık Türk milleti olduk her şeyimizle. Bunu tartıştırmayacağız. Diğer coğrafyaları nasıl teşkilatlandırırız? Onlarla, onların her birinin hususiyetine göre nasıl şey yapıyoruz?
Diğer coğrafya derken hangi, nereye
kastediyorsun? Biz şimdi tarih öyle bir yere giriyor ki.
Mesela şu anda teşkilatlandıracağız dediğiniz hangi coğrafya?
Yani şöyle, şimdi mesela Amerika diyelim. Trump'la Amerika diyor ki, ben diyor Avrupa'dan da çekilirim icap ederse. Bugün şimdi çekildi demiyorum. Ya öyle bir şey olsa, Rusya orada bir devlet, silahlanırsa Almanya orada bir devlet, bir de aşağıda biz varız. Burada boşluklar oluşacak. Yani mesela şimdi Bulgaristan'a gidiyorsunuz. Bulgaristan'da genç nüfus kalmamış. Bulgar gençleri şeye gitmişler, hep Avrupa'ya gitmişler. Sanayi bitmiş. Efendim filan. Buradaki Türk nüfusun oradaki ettik şey, dengedeki ağırlığı artar olmuş buradaki vatandaşları filan da hani saydığınızda. Ordu kalmamış. Tüm eski silahlarını verdiler. Bulgar ordusu yok. Amerikan üssü var şeyin içerisinde.
Ben anladım da şunu sor, hani yani, teşkilatlandırırız. Türk cumhuriyetlerini mi kastettiniz?
Şimdi öncelik orası tabii. Ama diğer yerlerde de fırsat doğarsa bir uluslararası örgütlenme yaparsınız. Hani bu böyle sınıra dahil
şimdi
etme falan
hocam,
değil.
Hocam şurada sözünüzü kesin. Şimdi o projenin yani şeyin başlatanlardan bir tanesi.
Tabii.
Yani 91 senesinde. Ben Azerbaycan'ın resmi baş danışmanıyım, kurucusu. Evet. Elçileğinde, şeyinde. Şimdi oradaki Türklük anlayışıyla bizim bugünkü anlayışımız, ki biz burada müttefik halinde değiliz, fikir bazında değiliz. Evet. Şimdi iki devlet, bir millet diyoruz ya. Bu muazzam bir gelişmedir.
Doğru.
Çok biz Azerbaycan'a ilk gittiğimiz zaman Azeriler bize diyor ki, aa Türkler gelmiş. Yani Özbekistan'a gittik. İlk gittiğimizde pazara dolaşıyoruz. Siz kimsiniz, Türk mü? Türk ne diyor? Elham Müslümanız deyince ha falan diyorlar. Daha sonra biz bunu hocalar, oradaki ileri gelenlerle konuştuğumuzda aidiyet bilincinin Sovyet vatandaşı ve Müslümanı güzel konuşan Türk bir isim. Şimdi ekonomik şartlar olmadan bunları düzeltmek mümkün değil. Çok net.
Şey.
Şimdi bizim bugünkü tartışma gibi proto Türk tartışması, şu sus ayakları yere basmayan şey. Evet, Kazım Mirşan bir şeyler yaptı, doğrudur, eşit olmadır. Gelecek için bundan sonra yapılması gereken. Şimdi ben bir kitap hazırladım, orada bunları tartışıyorum hepsini. Şimdi mesela ben, Mehmet Öröz benim hocam, da rahmetli, en hemşire benim. Şimdi Mehmet Öröz 1950'li yıllarda, şimdi şöyle, Ziya Gökalp, Krizoğlu, Mehmet Öröz, Amiral Kupkan, Mustafa Erkal, Enis Öksüz, o damar böyle evet. gelir, evet. sosyoloji damarı. Evet. Bunlar milli şeyi yapmıştır. Ancak bu sosyoloji bugün itibariyle mağlup olmuştur. Türkiye'de siyasal bakımdan ve sonuç olarak mağluptur bu düşünce. Kabul edeceğiz.
Mağluptan kastınız ne?
Toplumda bunların fikirleri yayılım aşamaları. Bu kabul görmedi.
Yani şöyle, orada biz şimdi bilimin organizasyonunu
bunu belli akademik çevrelerde, sosyal çevrelerde kabul etmeyin. Vatandaş meselesini açında. Bakın yani tabana inme meselesi, kimlik meselesinde bakıp şimdi şöyle bir şey anlatayım. Yani bu neden böyle söylediğimi anlatayım. Mehmet Öves Hoca'dan tabii biz yazılmanın dışında çok şey konuştuk, sohbet ettik. Hoca ilk defa tam kalan meselesini el atan odur. Ben mesela kaymakamlığımda köylere gezdiriyordum beni. Ben 80 yılında büyümüştüm falan. Ben Malazgirt kaymakamlığımda. Bana söyledi, dedim mezarlıkları gez dedi. Bana dedi şey yapabilir misin? Resim çekebilir misin? Çekebilirim. Orada tankaları gördüm. Korun Koçbaz'ı gönderdim. Hoca havalara uçtu. Tamam. Şimdi daha önce hazırlıklar, hani bugün tankalar falan çıkıyor, prototip meselesi. Çok önemli bir şey söyleyeceğim size söylüyorum. Şimdi yapılan siyasi hadiselerle sosyolojik gerçekler birbirine zıt olabilir. Ters olabilir. Hocanın anlattığı bir şey var. Şimdi mübadele meselesi olduğu için ben konuşmam, ben biliyordu şöyle bir şey. Hocam ilk araştırmaları yaparken Aleviler, Sırplarlar, Pantocalar, Yörükler bunları araştırıyor. Trabzon'da araştırıyor. Ege'de yapıyor, mübadele olan yerlerde. Ve orada tespitlerinde şunu yapıyor. Birçok tahtacı Türkmen, Türk ve Hristiyanlar. Tahtacılar bizim ya, yani Hristiyan diyorlar. Göndermiş. Neden? Ya oradaki millet arazisine el koymak için bunlar gavur mahsus tahtacıyız demişler, numara yapıyor demişler. Böyle olanlar da var. Tespitte hoca da var. Bir kısmı bunların gerçekten Beyazıt, Nevşehir, Kamyon, Karaman köyde Hristiyan Türkler ve bunlar, yani ben Narum Türkeş Bey'den duymuştum. Daha sonra da Mehlike Kaşgar, Profesör Hoca belgesini getirdi. Papalık, Hristiyan olduktan sonra buraları da Hristiyanlığı yayarken Kızılırmak ötesindeki haritalarda Türkomon yazıyor.
Ne? Türkomon?
Türkomon. Türkomon demekmiş. Türkomon. Bakın dikkat buyurun. Buralarda da Yunan, Helen falan filan yok. Bizim dolayısıyla Bizans'ın paganları zorla Hristiyanlaştırması, işte bugün Sevgano'nun söylediği gibi bunlar özbeş Türkler. Fakat İsmet Paşa o zaman itiraz ediyorlar. Bozkurt geliyor, Saracoğlu geliyor. Ya sen diyor Türk müslük gönderiyorsun Hristiyanlara falan filan. Böyle oluyorlar, tamam mı? Atatürk konuyu kaybediyor falan filan. İsmet Paşa diyor ki, bakın diyor, siz de biliyorsun, biz de biliyoruz. Bu Hristiyan'dan hakkın, hukukunu koruyoruz diye. Kapitülasyonlar başımıza geldi. Ruslar Ayasofya'nıza kadar geldi. Yunanlılar bunlarla biz akrabayız deyip İngilizler destekle işgal oldu. Biz bunları burada 500 bin, 1 milyon bırakırsak bunlar elini Anadolu'dan çekmez.
Efendim çok sizi teyit eder. Şimdi şeyin kendisi söyledi Sevgi Hanım'ın. Türk Hristiyanlardan da Rum çeteleri gibi dağa çıkıp savaşanlar, isyan edenler var yani. Şimdi, hepsi sadık şimdi, değil. Sadık olabilir.
Şimdi onu da söyleyeyim. Şimdi onun için biz bunların hepsini göndermemiz lazım ki ana memleketin selametini. Ben de biliyorum onların Türk olduklarını, Rum olmadıklarını biliyorum. Ama bu memleketin selameti için bunları feda edeceğiz diyor İsmet Paşa. Tamam mı? O zaman da Atatürk diyor ki şartlarını gerektiriyor maalesef diyor. Böyle yapacak başka bir şey yoktur. Yani şey, bu Esat Bozkurt falan filan bunu şiddetle karşı çıkıyorlar. Bunları göndermiyor.
Müslümanla evli kadınları bırakıyorlar yasayla. Evet.
Sonra hocanın araştırmalarında yazmadığı bir konu daha var. Ben onu da araştırdım, tespit ettim, hala bende var. O gün mesela Rum olup, temiz Rum olup da mübadeleye gitmek istemeyenler biz Müslüman olduk ya sizin haberiniz yok mu diyorlar ve kalıyorlar. Böyle köyler hala daha var veya şehirleşmiş Müslüman görünümlü, Rum kökenli birçok şey var. Hatta bundan ilgili benim çok yakın zamanda şahit olduğum bir konu var. Bir çocuk MHP'nin ilçe başkanı. Ondan sonra geliyor bizim bir arkadaşa şey yapıyor, dert yanıyor. O da dedi ki Zeki abiye soralım ya ne yapalım diyor. Bu olay 8-10 senedir falan. Babası ölürken son zamanında not darbesine oğlum demiş bir sırrımızı söyleyeceğiz. Biz esas Rumuz demiş.
olduğunda 35-40 yaşlarında Türk milliyetçisiyim diyor. MHP ilçe başkanı.
Ona zaten ne mutlu Türk'üm diye ne demişler. Türk diyorsa sıkıntı yok.
O zaman şartlarında adamlar bir sene mübadet Allah'a gitmemek için biz Müslüman olduk demiş. Belki de camiye de gitti.
Yok be, kalbi de ısınmıştır yani.
Şimdi hoca, şimdi dindar olmak ayrı şey. Türk ve Yavrum olmak.
Tabii tabii.
Hoca, rahmetli hoca, ben dedi Anadolu'da, yani Manisa'da, Bergama'da, Rus'a, böyle çok yer tespit ettim. Esas çünkü adam köylü diyor ki ya bunlar Rum diyor. Bunlar gitmeyen Müslümanız diye kaldı diyor. Ben onun üzerine hatta çocuğa bu söylemişim. Ama şimdi ben kendim de gittim. Köyün yarısı Rum, yarısı Müslüman. Mezarlıkları aynı. Aynı köy ya, sokak sokağa. Onlar diyor ki bunlar diyor gavur diyor. Bunlar gitmeli kaldı diyor. Hala ama Türkçe bunlar. Bugün de yaşayan şey. Şimdi dolayısıyla milli olmak veya milliyetçilik olmak, efendim, İslam dairesini bir araya almak, bu maziden gelen etnik çatışmaların, savaşlardaki kırılmaların çok sebebi olmuştur. Mübadelenin zararlısı Türkiye çıkmıştır. O zaman İsmet Paşaların korkusu müdahale olmasın diye, mesela Hristiyan'ın da olmasın diye. Evet. Ama gelen ne gelmiş biliyor musun? Türk gelmemiş, Çinlere gelmiş çünkü. Siz Batı Anadolu'yu biliyor musunuz? Aydın, Manisa köylerine. En güzel ovalarda Çingene hala da Bulgarca konuşan köyler var. Benim bu tespit ettiğim. Yani gelen düzgün insan orada çünkü mal mülkü olan adam bırakıp gelmemiş.
Ki efendim şöyle. Tam Yunan ordusuyla beraber birçok Rum işbirliği yapmışlar. Katliamlar olmuşlar. Adamın zaten hani durma imkan ve ihtimali yok. Türk ordusu geri geldiği zaman ondan intikam alınacak. Bir kısmı böyle sel gibi şeye doğru akmaya başlamış.
Kaçak gidenler hayır. Bu bir mübadeleden bahsediyor.
Lozan'da 24 mübadelesinin hani kökeni Lozan. Lozan'da bu iş daha da büyük kavgaya dönecek diye mübadele başlığında ilk batılılar açıyorlar. Burada Kızılaç'ın filan şeyleri var. Heyetleri var, ekipleri var. Burada diyor kan gövdeyi götürecek şey olmazsa. Buna bizimkiler de şey yapıyorlar, atlıyorlar. Bu zaten beklediğimiz, arzu ettiğimiz bir şeydi diyorlar. Talat Paşa'nın mübadele istemesinin sebebi Balkan Harbi'ndeki katliamları yaşayan Türk nüfus Anadolu'ya gelince hadiseleri orada anlatıyor. Millet oradaki Rum köylerine dalıyorlar yani intikam için.
Evet, intikam için.
Efendim ve bu iş artık şeye dönüşmüş.
Şimdi fıkır düzerek 21. yüzyıldayız. 22. 23. yüzyıla dönük olarak devletlerin uzun süre ayakta kalmaları için. Şimdi ben biraz teknik adamım. Ya artık siber insanlar yapılıyor, siber alemdeyiz, robot da yapılacak vesaire. Gelecekte ne olacak çok da belli değil. Bir çift taktaklar, bir sürü şeyler konuşuluyor. Bizim hiç elimizde değil. Hangi anneden babadan doğacağız? Hangi coğrafyada doğacağız? İnsan mı olacağız? Siyahi mi? Yahut sarı ırk mı? Yahut beyaz ırk mı olacağız? O da sonradan ayrı. Hiç belli değil. Böyle bir ortamda bu geçmişi de hani yaşıyoruz, tarihi anlattık, şu anda bazı şeyleri yaşıyoruz. Devletin dinamik ve çok küçük, çok çok güçlü olarak ayakta durabilmesi ve herkesin o devlete kesin ve ben bunu ayakta tutacağım diye bağlı olabilmesi için hazırladığımız bir altyapı, zemin var mı? Hiç kimsenin şikayet etmeyeceği, abimizin de mesela biz 70 senedir aynı şeyleri konuşuyoruz. Bir türlü aynı şeyler hala otomatik gene konuşuyoruz. İleride bunları hiç konuşmayacağımız ve bunların hiç problem olmadığı, yaşayan herkesin o devlete çok güzel bir şekilde sahip çıkabileceği ve üretip gelişebileceği bir sistemin planlamasını yapan bir gruplarımız var mı bilmiyorum. Tamam. O çok önemli diye düşünüyorum. Tamam. Çünkü yoksa
onlar başkanlar bulur.
Buna daha hızlı olmamız diye düşünüyorum.
Tamam. Burada adil yani mesela kanunlarınız var, şeyleriniz var. Sisteminizde adaletten şikayet en azsa ne üzerine kurmuş olursanız olun orada en huzuru bulursunuz. Ama en güzel sözleri yazmışsınız. Bunları uygulamıyorsanız, tatbik etmiyorsanız o zaman hiçbir şekilde bulamazsınız. Hani özü de o yani.
Şimdi mesela şu var. Bir resmi tarih diyoruz ya biz. Bu Osmanlı'da. Mesela diyelim ki Mohaç Savaşı'nı biz 2 saatte kazanmışız. Ama ikinci bir Mohaç Savaşı var. Avusturyalılar perişan etmiş. Yani bir takım gerçeklerle yüzleşti. İstanbul'u Fatih fethetti ama 3 sene İngilizlerin çıkarıyla kaldı. Bundan konuşmuyoruz. Gerçekleri kabul etmiyoruz. Şimdi şöyle dönüp baktığımız zaman Müslümanlar, 2 milyar Müslüman ne yapıyor? Efendim bu Gazze durumu nedir? Gerçeği konuşmuyorsun. Afganistan'da da söylemiyorsun. Şimdi bütün mesele, yani biz burada bir yanlış var. Allah'ın tevhidinde, kelamında bir yanlış olmuyor.